Seneler Duyusu'nun yeni bir bölümünden herkese merhabalar. Bugün klinik psikolog Esra Çetinkaya bizimle. Hoş geldin Esra.
Merhabalar Sinem, hoş buldum.
Çok teşekkür ederim. Senin yaptığın işleri görüyorum ve çok beğeniyorum gerçekten. Sana bu konuyu benimle konuşmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Bugün Esra'yla biz ayrılığı konuşuyor olacağız aslında. İşte ayrılığın bize ne hissettirdiği, belki nasıl başa çıkabileceğimizle ilgili konulara değiniyor olacağız. Peki öncelikle Esra, seni tanıyabilir miyiz?
Tabii ki Sinem. Söylediklerine bir şey ekleyebilirim belki. Ben teşekkür ederim diye. Çünkü beni burada ağırladığın için yaptığın işleri görüyorum. Çok takdir ediyorum. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyorsun. Bu bağlamda da beni konuk olarak aldığın için ben teşekkür ediyorum. Ayrılık konusu ayrıca güzel bir konu. Bu ara sıklıkla konuştuğum şeylerden biri, keyif veren şeylerden biri. Hayatın çok içinde olan şeylerden biri. O bağlamda da benim için çok özel oldu hakikaten. Teşekkür ediyorum onun için de ayrıca. Kendimi tanıtmaya gelirsem, ben uzman klinik psikolog Esra Çetinkaya. Bir klinikte, kendi kliniğimde terapist olarak görevime devam ediyorum. Bir yandan da bir üniversitede öğretim görevlisi olarak hizmet vermeye çalışıyorum. Dersleri anlatmaya çalışıyorum. Öğrencilere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum diyelim. Bir yandan da diğer boş kalan vakitlerimizde de videolar çekiyoruz. İşte Sinem'le falan böyle podcastler gibi, hani oldukça bu tarz fırsatlar, bunları değerlendirmeye çalışıp öğrendiklerimizi aktarıp anlatmaya, insanlarla bir takım farkındalıklar yaratmaya çalışıyoruz diyebilirim.
Çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten şöyle ayrılık konusuyla ilgili, ben genel olarak ilişkiler ve cinsellik benim daha uzmanlık alanım oldu diyebilirim. Ama mesleğe ilk başladığımda, yani klinik psikoloji yüksek lisansından önce de ilk yoğunlaştığım ve işte belki eğitimler ve yani alanda da ilk gördüğüm şey benim yastı. Ve yasla, kayıpla birçok şeyi böyle çok daha anlamlı gelmeye başladı bana. Yani birçok yaşadığımız durumun aslında kaybı çok çağrıştırdığı ve aynı belki de evrelerden geçtiğimizle ilgili. Bu yüzden böyle şu an ayrılık da konuşuyor olmak, şu an yakın ilişkilerle ilgili de bir şeyler yaptığımda bana çok daha böyle rahat ve şey geliyor. Hani bunu konuşmak keyifli geliyor. Çünkü bir şekilde böyle daha ilk mesleğe başladığımda anlamlandırdığım bir şey üzerine konuşuyor gibi hissediyorum. Bunu şimdi seninle birlikte konuşuyor olmak da ayrı keyifli olacak. Peki öncelikle o zaman ayrılık nedir aslında? Biraz ondan bahsedelim. Yani ayrılığı sen nasıl tanımlıyorsun? Senin danışanların sana nasıl geliyor? Daha sonra da çok ufak şeye geçebilirsin. Yani bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorsan. Hani
Olur.
nasıl hissettiriyor bu ayrılık insanlara?
Tamam. Şöyle başlayayım mı? Ben şu başlamayı severim. Başlangıçlar benim için önemlidir Sinem. Diyorum ki başlangıç noktasında insan oğlu daha dünyaya gelirken ayrılığı hissederek başlar. Çünkü anne karnından ayrılış, oradaki göbek kordonunun kesiliyor olması, plasentanın kesiliyor, bırakılıyor, çıkarılıyor olması, her türlü hem annenin ayrılığı, annenin o içindeki nesneden ayrılığı, hem bebeğin anneyle bağlantısından fiziksel olarak ayrıldığı bir nokta gibi. O yüzden daha doğumdan itibaren başlayan bir süreç olarak değerlendirmek bana daha uygun geliyor. Ayrılık ne demektir kısmındaysa, hem fiziksel olarak belki duygusal olarak bir arada bulunulan bir nesnenin, bir kişinin, bir durumun artık aynı bağlamda sürdürülememesi meselesi olarak bakabiliriz. Bunu fiziksel bir bağlamda yaşayabiliriz, duygusal bir anlamda yaşayabiliriz. Dediğim gibi tek taraflı veya tek bir konsept olarak bakabilmek çok mümkün değil. Çok parçalı, çok fazla değerlendirilmesi gereken şey var gibi. Ama temelde baktığımızda hayatın daha başlangıç evresinde bizimle olan. O yüzden dediğin şey benim için çok anlamlı oldu dedin ya, ilk başlarda kayıp ve yas çalışmak. Evet, yani çünkü çok çok özümüzde, çok içimizde olan bir şey. Daha bir kadının rahmine bir bebek düştüğünde zaten ilk olarak artık yeni bir rolün yükleniyor olması, bazı şeylerin belki bırakılıyor olması meselesi. Artık o kadın eskisinden daha farklı bir versiyonunda eski versiyonuna veda ediyor ve ayrılıyor aslında. Artık bir anne kimliğiyle de devam edecek yoluna ve başka kimliklerini belki bırakacak, onlardan sıyrılacak, yenilerini alacak gibi. İşte bu noktada böyle düşündüğüm zaman da ayrılık dediğimiz şey bence insanoğluyla daha başlangıç yolculuğunda bir ve bütün olan ve bu şekilde de ilerlenen bir şey. Çünkü çocuk yürümeye başlayacak ve aslında yatay pozisyonundan ayrılacak ve artık dikey pozisyona doğru geçmiş olacak. Bu da bir ayrılık gibi.
Ben
Ya da
de
anne memesinden. Ayrılacak gibi.
Benim de aslında hani ilk mesleğime başladığım zaman kayıp ve yaz çalışmamın bir sonraki çalışmalarımı hep anlamlı kılması da bu yüzden geliyor. Aslında çok temel bir şeyi çalışmışım önce. Denk geldi aslında. Ben özellikle kayıp ve yaz çalışmak istememiştim. Biraz aslında işte eğitmen kimliğimden sonra eğitimler genellikle bu şekilde rica edildi benden. Ve ben de o şekilde kendimi hep hazırlamış ve o alanda biraz bilgilendirmiş, donatmış oldum. Ve bana çok iyi geldi. Yani bana mesleki açıdan çok şey kattığını düşünüyorum. Birçok şeyi anlamlandırmak anlamında da çok yararlı oldu benim için mesela. Senin de bu söylediğin bir başlangıcın zaten buradan geliyor olmasıyla birlikte yani ben de kesinlikle katılıyorum. O yüzden söylediğin şey bana da çok anlamlı ve gerçek geliyor.
Evet. Yani o kadar özümüzde hissettiğimiz bir şey ki Sinem, bu kadar belki de işte daha doğru hissediyorsun. Evet bak, bunu yapıyorum ve bu gerçekten anlamlı dediğin nokta. İşte özünde, temelde hissedebildiğin, duygusal olarak da belki sana iyi hissettiren, anlamlı hissettiren bir yer oluyor. O yüzden de yaparken de çok zorlanmadığın bir nokta oluyor. Çünkü inanarak yapıyorsun aslında o noktada. Bunun ne kadar gerçekçi olduğuna, temel olduğuna, başlangıç olduğuna inanarak işte buradan hani devam edecek olursam gelişim evresi olarak bakıyorum. Çünkü bunların her birine ve ayrılık her bir gelişim evresinde var olan bir şey. Büyütelim, sonra da böyle ilişki bağlamında ayrılığı konuşalım istiyorum. Hani bebeğin yavaş yavaş işte o konuşmaya başlaması, aslında sözsüz iletişimden sözel olan iletişime geçiyor olması, yeni bir şeylere sahip olmasıyla eski konuşmadığı becerilerini geride bırakması da bir ayrılık. Dikey pozisyona geçmesi de bir ayrılık meselesi. Veya annesinin memesine veda ediyor olması, artık orada bir nesne var, onu besleyen bir nesne. Daha farklı bir versiyonu, bu bir kayıp gibi deneyimlenebilecek bir şeyken, anlamlandırma sürecine baktığımız zaman bir kayıptan ziyade beslenilen nesnenin aslında daha olgun bir yere doğru geçiyor olması, duygusal bir bağlam doğrudan kopacak ama olgunlaşacak ve anneden aldığı şeyler farklılaşmaya başlayacak. Bir meme üzerinden almayacak onu, annesinin daha farklı bir ses tonundan alacak, belki başka bir yaklaşımından alacak gibi. Veya devam edeceğiz, kreş dönemlerine geleceğiz, anneden fiziksel olarak ayrılmak, yeni bir ortama entegre olmak gibi. Devam edecek, ilkokul süreçlerine doğru gidecek, belki taşınma süreçleri olacak, belki bir takım boşanma süreçleri olacak. Çocuğun hayatında anne ve babanın boşanmasıyla gelen bir takım süreçler olacak. Ve böyle baktığımız zaman ayrılık her alanda, ayrılık hayatımızın o kadar içindeki. O yüzden hani insanın gelişiminden ve bu süreçten, hayatın içinden ayırmak çok da kolay değilmiş gibi. Ayrılık benim için böyle bir anlama geliyor Sinem.
Evet, kesinlikle çok teşekkür ederim. Çok güzel, anlamlı oldu yani benim için de dinleyenler için de olduğunu düşünüyorum. Peki dinleyenlerin hep bildiği bir şey soracağım şimdi. Yani aslında her biri tek tek belki de ne söylemek istediğini, yani bunun cevabını biliyor ama belki de kelimelere dökemiyor. O yüzden beraber bunu yapalım istiyorum. Ayrılık nasıl hissettirir? Aslında herkes biliyor bunu ama yani ne
Evet.
bu? Yani nasıl kelimelere
Evet.
dökeriz bunu?
Evet. Dün ayrılık konuşurken Sinem, şunu fark ettim. Ayrılık konuşulması çok zor bir şey. Çünkü duygular o kadar fazla ve yoğun ki kişiler bu alanı biraz kaotik olarak görüyor. Bence de böyle. Çok devinimsel bir süreçmiş gibi geliyor. Çok hareketli bir süreçmiş gibi geliyor bana da. Çünkü her ayrılık herkeste aynı etkiyi yaratmayacaktır. Ama güçlü etkisini yadsıyabileceğimiz anlamına gelmez. Herkes de farklı bir seviyede, daha güçlü, belki kiminde daha az güçlü bir şekilde etki edecektir. Ne hissediyorlar kısmını. Birçok şey bir arada olabilir ama en sıklıkla gelen şey üzüntü oluyor, hüzün oluyor. Aslında ayrılık hep bir yaz sürecini beraberinde getiriyor. Belki Sinan burada konuşacağımız şeylerden biri yaz olacak. Çünkü her ayrılık peşi sıra bir yaz tutma sürecini getirecek. Bu sadece bir insan olmak zorunda değil her zaman. Belki bir evcil hayvandan ayrılıyor olmak da bu süreci tetikleyebilir. Ölüm bunu tetikleyebilir, evet. Ama sadece ölüm olması gerekmez ayrılığın gerçekleşiyor olması
Kesinlikle.
için. Bir ilişkinin bitişi de bir ayrılık demek oluyor aslında. Veya bir çocuğun sevdiği bir oyuncağı kaybetmesi veya bir annenin çocuğunu kaybetmesi. Yani her türlü mesele tam anlamıyla bizi bir yas sürecini getirecek. Çünkü insanoğlu sevdiği, sahip olduğu, insan anlamında demedim, nesne anlamında söylediğim zaman sahip olduğu insan gibi oluyor. Orasını düzenlemek istiyorum, yanlış bir anlaşılma olsun istemem. Yanında bulunduğu, belki alıştığı bir takım nesneleri veya insanlara karşı o kopma hissini yaşadığında ciddi derecede bir hayal kırıklığı da yaşayacak. Burada belki temel olarak söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi, kişinin önce bu kaybı, bu ayrılığı bir şokla karşılayacağı, peşi sıra bir inkarın geleceği, belki öfkenin geleceği, yani yaz süreçlerinin her birinin peşi sıra tamamlanmak üzere beklediği bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi klinik olarak veya gündelik hayatta ne oluyor kısmına bakarsak, daha şey halk diline doğru gidelim, boş verelim falan, yaz süreçlerini falan dersek de, müthiş bir özlem duygusu, geriye dönme isteği, kaybedilen şeyi tekrar sahip olmaya dair, ayrılan nesneye tekrar kavuşmaya dair bir özlem oluyor olması daha sıklıkla gördüğümüz şeyler. Ve buraya gelen danışanların birçoğu, ya ben unutmak istiyorum ama sürekli aklıma geliyor, vazgeçemiyorum, bırakamıyorum. Yazmak istiyorum, aramak istiyorum, görmek istiyorum, onunla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Bunları yapamadığımda en kötü onunla ortak şarkımızı açıyorum, bana aldığı hediyeye sarılıyorum gibi, o kişiyle kaybedilen, ayrılınan kişi veya nesneyle bağ kurabilecekleri bir takım bağlantı nesnelerine tutunmaya çalışıyor insanlar. Çünkü derinden öyle bir acı hissediyorlar ki bu acıyı kaldırmakta zorluk çekiyorlar gibi görünüyor Sinem.
Kesinlikle. Aslında yani bu özlem duygusuyla birlikte de yani bu özlem bir motivasyon da oluyor. Birçok davranış gözlemleyebiliyoruz aslında insanlarda da. Hani şu an sizin de bahsettiğin gibi işte bir şarkıyı açma, dinleme ya da mesaj atma da olabilir. Yani ya da bir bahane bulup mesela hala tabii ayrılığın şekline göre de değişir. Hani o tekrar arayabilme ya da iletişim kurabilme. Kişiler nasıl anlaştıysa, nasıl ayrıldıysa aslında orayı da sorayım bir sonraki sorumda. Ama bu aslında bir motivasyon, bir şekilde bir davranışlar yaptırıyor insana bu motivasyonda. Bu davranışlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Mesela stalklama, eğer bir iletişimden bahsetmiyorsak, yani bir iletişim kurulamayacak şekilde ise insanların işte biraz yeni modern bir şey de seçmeye çalıştım, bir davranış da seçmeye çalıştım. Bununla ilgili konuştuğunu da biliyorum. O yüzden soruyorum aslında.
Evet.
Evet.
Şöyle diyebiliriz belki bu bağlamda Sina. Ayrılık dediğimiz şey gerçekleştiğinde geri dönmeye dair yoğun bir his hissedilir dedim ya, işte burada yaşanan şeylerden biri kaybedilen nesneyi tekrar alamayacağına dair bir kaygı, tekrar sahip olamayacağına dair bir kaygı gelir ve bu kaygıyla birlikte insan zihninin yapılanması olarak daha obsesif bir tarafa doğru geçer ve takıntılı bir şekilde onu tekrar ve tekrar elde etmeye çalışabilir. Dediğim gibi ayrılığın şekline göre değişebilir. Kişilerin kişilik yapılanmalarına göre de değişebilir. Her kişilik yapılanması ayrılığa aynı şekilde tepki vermez, aynı davranışları sergilemez. Ama genellikle gördüğümüz şeyler, burada bilmiyorum ne kadar doğru olur ayırt etmek, ama hani daha borderline yapılanmalarda bu gitgelli
Daha
kısımları, bu
dürtüsel
daha
davranışları.
belki kesinlikle daha dürtüsel davranışları daha sıklıkla görüyoruz. Daha böyle ayrıl barış, ayrıl barış, ayrıl barış yaptıklarını veya obsesif bir şekilde stokluyorum veya işte aa baktım işte hesabı kapalıydı, ben her gün takipçi sayısını kontrol ediyorum, yeni biri eklenmiş mi eklenmemiş mi, çünkü eğer eklendiyse bir başkasıyla birliktedir gibi bir takım çıkarımlar yapmaya dair aslında insanların o ayrılığı anlamlandırmaya, gerçekten bitti mi bitmedi mi diye kanıtlamaya çalıştıkları, belki bir takım veriler toplamaya çalıştıkları bir sürece doğru götürüyor. Şöyle diyebiliriz yine bu noktada, kişiler takıntılı bir şekilde takım davranışları, bu stoklama davranışları olabilir. Sosyal medya bağlamında yeni, daha güncel belki gelen bir şey olduğu için veya takipçi sayılarını kontrol etmek olabilir. Veya her yerden engellenen bir işte kişinin mail adresi üzerinden bir diğerine ulaşması. Mesela bu da
İBAN'dan gönderme,
benzer şekilde
mesaj
başka ya,
göndermek.
kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hani bu tarz şeylerin ortaya çıkıyor olması, dediğimiz davranışlar kişilerin zihinlerinde tamamlayamadıkları bir takım durumları tamamlamaya çalışmaları, bitirilmemiş işleri bitirmeye çalışmaları, kendi duygularını düzenlemekte, regüle etmekte zorlanan yapıların acıyı yatıştırmak için karşı taraftan gelecek bir tepkiye olan ihtiyaçlarını bize gösteriyor gibi.
Evet, aslında yaz sürecine de hizmet eden bir durum aslında bu. Kabule doğru giden bir süreçten bahsediyoruz aslında. Kabule hizmet eden bir süreçten bahsediyoruz. Tabii ki de herkes de farklı şekilde olabiliyor bu. Peki
Kesinlikle.
hem senin dediğin gibi kişilikle ilgili hem de bir de ayrılık şekillerinden de bir örnek olarak bir şey sormak istiyorum aslında. Hani anlaşmalı ayrılık diyeyim. Anlaşmalı bir
Evet.
şekilde kişilerin bir kalp kırıklığı belki de büyük kalp kırıklıkları olmadan yaşanan bir, aslında yakın ilişkilerdeki ayrılıktan bahsediyoruz artık bundan sonrasında. Bu böyle bir ayrılıkla, işte bir terk edilme ya da aldatma sonucu işte ayrılma. Aldatma ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için bu konu ile ilgili konuştuğumuz ve Ezgi Polat'ın kendi deneyim ve fikirlerini dinlediğimiz Aldatma ve Aldatılma üzerine bölümümüzü dinleyebilirsiniz. Çok büyük kavgalarla ayrılma gibi durumlarda insanların süreçleri nasıl değişiyor? Senin klinik gözlemin olarak da soruyorum.
Onu şu şekilde söyleyebiliriz Sinem. Genellikle psikolojik yapılanma olarak olgunluk seviyesi daha üstte olan insanlar anlaşmalı boşanırken daha boşanırken yani ayrılırken boşanmadan da bahsedeceğim. Zihnimde o da var çünkü. Anlaşmalı ayrılırlarken daha rahatlıkla bu süreci yönetebildikleri ama daha belki yapılanma olarak, olgunluk seviyesi olarak, duygularını düzenleme becerileri olarak daha belki zorlanan insanların bu süreci daha çekişmeli bir yerde bıraktıklarını, sürüncemede bıraktıklarını görüyoruz. Çünkü dertleri zaten meseleleri ayrılamamak, ayrıldıklarında ortaya çıkan duygularla baş edememek üzerine olduğu için de. Bu noktada boşanma kelimesi geldi aklıma çünkü ben bunu şu sürece çok benzetiyorum Sinem. Özellikle anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma diye hukukta da ayrı alanlar vardır. Çekişmeli boşanmalar 6-7 yıl kadar sürebilen boşanmalardır. İnsanlar mal davası, bölüşmeler, paylaşmalar falan hepsi hikayedir. Çünkü orada bitirilmemiş duygular
Özellikle
vardır. Kişiler
anlaşmalı
birbirlerine...
ayrılık dememin sebebi de buydu.
Evet.
Hani o kelimeyi kullanmam.
Kesinlikle. Yani hani kişiler eğer bir noktada birbirlerine saygı duyabiliyorlarsa ve her iki kişi de birbirinin ihtiyacını görebiliyorsa ve bu ilişkinin karşılıklı birbirlerine verdikleri zararın daha fazla olduğunu tespit edebiliyorlarsa bu noktada birbirlerine zarar vermek istemedikleri bir noktada dur diyebilmek. Çünkü devam edebilmek ve sürdürebilmek ne kadar değerliyse ayrılabilmek, durdurabilmek, bitirebilmek de bir o kadar değerli ve hayatın içinde olan bir şey. İşte anlaşmalı dediğimiz kısımda kişiler sonrasında görüşmeyi de sürdürebiliyorlar. Bu ama şu anlamda değil. Böyle anlaşılsın da istemem. Hani ayrılıklar anlaşmalı olduğunda insanlar arkadaş olarak kalır, hayatlara devam ederler gibi bir şey söylemek çok mümkün olmuyor. Çünkü ilişkiden bahsediyoruz ve ilişkilerin içerisinde cinsellik dediğimiz meseleler de devreye giriyor. Bedensel ve fizyolojik bir takım ihtiyaçlarda daha fazla duygusal alanın farklı bir alana doğru çekildiği bir alan. O yüzden tam ve net bir arkadaşlıktan bahsedilemese bile daha sürdürülebilir ve ihtiyaçları olduğunda birbirlerini arayabilecekleri bir noktaya gelebilirler gibi. Ancak bir kişi daha anlaşmalı bir yerden ayrılabiliyor. Bir diğeri bu konuda zorlanıyorsa, diğer kişi öbür kişinin sınırlarını sürekli ihlal etmeye çalıştığı bir noktada olur ki bu da arkadaşlığın da sürdürülemeyeceği bir noktaya doğru geçebilir. Çekişmeli tarafa geçersem orası daha belki dikkat çekici bir yer gibi geliyor bana bu arada. Geçenlerde bir şey okumuştum. Keşke alıntının ismi de aklıma gelebilse de güzelce söyleyebilsem. Seninle konuşurken şimdi çağrışım yaptı. Şey diyordu. Sokakta iki adam kavga ediyor olsa ve işte bir tarafta bir adam kitap okuyor olsa adam kitabını bırakıp kavgaya bakar. Bu tarz şeyler hep daha dikkat çekici olur. Aslında temel mesele bu. Yani insanın o kaosa doğru bir ilgisi alakası odağının olduğuna dair. İşte çekişmeli boşanmada da ilgi odak hep o kaosun üzerinde olacak. Çünkü kişiler birbirlerine ifade edemedikleri bir takım duyguları ve bu duygu genelde temelde öfke olur. Bu öfkeyi ifade edemediklerinden dolayı nesneler üzerinden, durumlar üzerinden birbirlerinden intikam almaya çalışırlar. Çekişmeli ayrılık dediğimiz mesele de aynı şekilde. Kişinin canı o kadar acır ve o duyguyu o kadar düzenleyemez ki karşı tarafın canını acıtmak için elinden geleni yapar. Eski sevgilisin yeni sevgiliye mesaj atar. O ilişkiyi de bozmaya çalışır. Veya kişinin bir açığını biliyordur. O açığı üzerinden o tarafa doğru oynamaya çalışır. Burası daha çok agresyonun yoğun olduğu, kişilerin haksızlığa uğradıklarını hissettikleri ve bu haksızlığa uğramışlık hissini gidermeye çalıştıkları bir alan haline de gelir diyebiliriz yine.
Çok teşekkür ederim. Yani burada gerçekten bir ayrılık diye bahsettim aslında. Ben iki çeşit ayrılık gibi bahsettim. Tabii birçok çeşit olabilir ama ikisinden özellikle bahsettim. Tabii ki de sadece bu çeşit ayrılık olacak diye işte kişilerin burada kişilikleri de farklı olabiliyor. Senin dediğin gibi bir taraf daha anlaşmalı ayrılmaya çalışırken diğer tarafın çekişmeyi sürdürmeye çalıştığı da olabilir. Bu aslında çeşitlendiriyor. Buradaki ayrılık sürecini de çeşitlendiriyor. Bu yüzden herkesle, yani herkesin herkesle, her bir bireyle yaşadığı ilişki de bir olmuyor, ayrılık da bir olmuyor. Bir de bir söz var aslında, insanlar ayrılırken belli olur. Bir de ayrılırken bir de seyahatte belli oluyordu. Öyle bir şey vardı.
Evet. Evet.
Aslında ayrılırken insanların gerçek yüzünü görüldüğüyle ilgili bir söz vardı, hatırladım. Aslında burada agresyona bir mesaj. Ama agresyonu ben yani kişisel olarak şöyle de olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de agresyonu gördüğümüz kişinin gerçek yüzünün bu olduğunu düşünmüyorum. Yani bu onun bir süreci. Bu sebepten dolayı da hani bu şekilde yaşıyor. Bu söz de aklıma gelmişken böyle bir dipnotla düşmüş olayım istedim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sana da sorayım.
Evet. Şöyle diyebilirim Sinan. Sen bunu söylerken diyorum ya bu her zaman yakaladığım bir şey değil. Bazı insanlara konuşurken çağrışımlarım daha fazla oluyor. Bu iyi bir şey. Yani
Evet.
sohbet edebilmek ve onun tadını alabilmekle ilişkili muhtemelen. O yüzden keyifli oluyor şu an benim için. Geçenlerde ben de benzer bir söz görmüştüm. Şey diye evleneceğiniz adamı seçerken birçok özelliğine bakın ama en çok da anlaşmalı boşanabileceğiniz adamları bulmaya çalışın diye. İşte ayrılabileceğiniz adamları bulmaya çalışın diye. İşte burası çok önemli ve değerli gibi. Çünkü kişiler gerçekten seyahatte ayrılıkta yani bir arada geçirilen vakitlerde ve öfkenin, agresyonun, yorgunluğun daha fazla ortaya çıkacağı yerlerde daha çok belli olabiliyorlar. Ama dediğin gibi burayı şöyle ayırmamak gerekir. Hiçbirimiz agresyondan bağımsız değiliz Sinem. Yani benim içimde de bir agresyon var. Gelen danışanın içinde de bir agresyon var. Ancak bu agresyonun daha ortaya konulması, olgunluk seviyesi nasıl ifade edildiği, bunların hepsi işte kişilerin olgunluğunu da belirleyen şeylerden biri haline geliyor zaten. İşte bu yüzden belki agresyondan bağımsız değerlendiremeyiz. Ancak bu agresyonu hissettiğinde ne kadar yıkıcı olup olmadığına dair bir değerlendirme yapabiliriz. İşte yeni sevgiliyi bozmaya çalışan eski sevgilinin yıkıcılığıyla, evet, yeni sevgiliyi öğrendiğinde bir hayal kırıklığı yaşayıp mesaj atan ve ya daha ayrılalı 2 gün oldu ve seni yeni biriyle oluyor olman gerçekten beni çok üzüyor ve şu an çok öfkelendiriyor. Sana zarar vermek istiyorum ama bunu yapamayacak kadar da sağlıklı bir yerde hissediyorum kendimi diyen kişinin agresyonu ve öfkesi aynı değildir aslında. Belki bu şekilde bir ayırt etme yoluna girebiliriz yıkıcılık bağlamında.
Aynen. Aklıma bir sahne de geldi. Issız Adam'daki
Evet.
ayrılık sahnesi. Yani orada aslında gördüğümüz kişinin gerçek yüzü müydü? Bir agresyon izledik aslında. Hani hatırlıyor musun? Sen de izledin mi bilmiyorum. Bir yaprak
Bir şey
sarması sahnesi.
söylemesin lan. Evet. Issız Adam'ı izlemedim. İkidir. İkidir. Konuştuğum böyle şey karşımdaki böyle konuşmacılar birlikte böyle sohbet ettiğim kişilerle birlikte böyle benzer bir şekilde Issız Adam'dan örnek geliyor. Dediğim gibi başka bir yerden geldi ama senin verdiğin taraf değil. Kesinlikle başka bir sahne ama Issız Adam için. Artık bu akşam boşum ve bu akşam Issız Adam'ı izleyeceğim. Benim için bir
Harika.
motivasyon
Bağlanma ile
oldu
ilgili
bu.
harika bir film aslında. Çok büyük
Çok
bir öneri
fazla film
gibi oldu
izlemeyi
ama.
sevmiyorum. Yani hakikaten film izlemeye çok vaktim olmuyor. Film analizi falan yapacaksam ancak izleyebiliyorum. Söz bunu izleyeceğim. Bu bana çok büyük bir öneri olarak geldi. Çok teşekkür ediyorum
Ben
gerçekten.
teşekkür ederim. Yani agresyondan bahsedince oradan bir örnek geldi aklıma. Yani bir çok ünlü sahnesinde, yani tam ayrılık sahnesinde çok güzel bir şekilde muhabbet edilirken bir anda ayrılmak istendiği söyleniyor partnere ve partner anında yani bir agresyon işte gösteriyor, bağırıyor, çağırıyor, sonra evi terk ediyor. İşte bazı sözler söylüyor, işte küfür ediyor ya da o ana kadar belki düşündüğü ama belki de yüzüne söylemediği şeyler söylüyor. Bu noktada işte bahsedilen belki de halk arasındaki o gerçek yüz denilen şey aslında agresyon ve hepimizin senin de söylediğin gibi içinde olan bir şey ve senin de söylediğin gibi yine yıkıcılığı burada önemli olan diyebiliriz.
Her birimiz öfke hissedebiliriz. Ayrılık sonrasında belki ilişkide alamadığımız bir takım şeyler vardır. Alma verme dengeleri bozulmuştur. Hakikaten hak ettiğimizi düşündüğümüz bir takım şeyler de belki de işte karşılanmayan ihtiyaçlarımız orada vardır. Bunların hepsinin öfkeye sebep oluyor olması bana çok olası doğal geliyor. Çok insani temelde gerçekçi geliyor. Sadece bu öfkenin ifade ediliş şekliyle ilgili belki düzenlemeler yapılması gerektiği. Yani her birimizin bir takım ihtiyaçları olabilir, karşılanmayabilir. Bu ihtiyaçlar nasıl karşılanacağına dair ifade becerimizi geliştirirsek, öfkemizi de belli bağlam ifade edebilmeyi öğrenirsek, yıkıcılık daha belki işte yapılandırılabilen, olgunlaştırılabilen bir yere doğru geçiyor. Ama bu asla öfkenin ve agresyonun olmayacağı ve hissedilmeyeceği bir yer anlamına gelmez. Öfke iyi ki var. Çünkü eğer olmuyor olsaydı hakkımızı savunabildiğimiz bir yerde kalmazdık. Kendimizi bir ve bütün tutamazdık. Sınırlarımızı koruyamazdık. O yüzden belki buradaki öfke ve agresyon agresyonun görülüyor olması korkutucu olmamalı ancak öfkeyle birlikte peşi sıra gelen davranışlar ve niteliği değerlendirilmeli diyebiliriz yine.
Teşekkür ederim. Peki şöyle bir yere geçelim. Ne yapmalı bu
Hı.
ayrılık acısıyla baş edemeyen dinleyiciler?
Ayrılık. Sesim de güzel değil ama ayrılık. Aman ayrılık. Diyelim. Her bir dertten ala yaman ayrılık. Zor. Önce zor olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani insanlar genellikle ayrılığı bir an önce atlatmak ve normal hayatlarına dönmek isterler ya Sinem. Ters bir beklenti, çok fazla bir beklenti. İnsanların belki kendilerini zorladıkları, kendilerine zorbalık yaptıkları bir alan oluyor. Önce şunu kabul edelim. Herkes ayrıldığı şeyden sonra acı duyar. Bu çok insani. Bunu başta bir kabul edelim. Sonrasında ilerleyelim. Öfkelenebilirsiniz, bir takım duygular gelebilir, özlem duyabilirsiniz mesela. İnsanın sevdiği insanın tekrar yanında olmasını istemesi kadar doğal bir şey yok bence. Onu özleyebilirsiniz, temasını özleyebilirsiniz, kokusunu özleyebilirsiniz, belli bir sözünü özleyebilirsiniz, size yaklaşım tarzını özleyebilirsiniz, bakışını özleyebilirsiniz. Bunların hepsi bedeninizde mühürlenen, karşı tarafa dair ilişkiden gelen duygusal bağlantılar aslında ve her bir bağlantı gelecek. Ancak burada ayırt edilmesi gereken en önemli şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Her duygumuz eyleme geçmek zorunda değil. Bir duygu geldiğinde özlem duygusu, bu yeniden onunla irtibat kurmamız gerektiği gibi bir yere doğru geçiş yaptığında verdiğimiz kararları arka plana atmış ve mantıksal düzlemde değerlendirememiş oluyoruz. Ve bence en önemli böyle altı çizilmesi gereken şey bu. Özleyebilirim, acı çekebilirim, öfkelenebilirim, her şeyi yaşayabilirim. Ancak yaşadığım her duygu bir eyleme dönüşüp karşı tarafa aktarılması gereken bir şey değil. Anlamam, anlamlandırmam, hissetmem gereken bir şey diye belki buraya böyle önemli, belki böyle altını çizerek bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum Sinem.
Evet, aslında en büyük motivasyonlardan bir tanesi de yani benim gördüğüm bilsin istiyor karşı taraf aslında. Benim acı çektiğimi görsün, bilsin. İşte onun olduğu yerlerde olmak ya da işte bazı işte arkadaşlarla belki ortak arkadaşlarla haber verdirmeye çalışmak işte. Ve bu kişi çok kötü işte yataktan çıkamıyor gibi böyle belki de olduğu gibi aktarıyor. Bazen abarttırarak aktarıyor. Bir şekilde aslında böyle bir motivasyon da var. Bu nereden geliyor? Ne hissediyor bu kişi?
Aslında kişi duygusunu yine düzenleyemediği için karşı taraftan bunu bekliyor olabilir. Bir diğeri bağlantı kurup tekrar o acıyı yatıştırmaya çalışıyor olabilir. Bir bağlantı nesnesi olarak kullanmaya çalışıyor olabilir. Ben kendi başıma bununla baş edemiyorum. Çoğu zaman Sinem şunu görüyoruz. Kişi zaten zihninde bu ilişkiyi tamamen bitirmiş oluyor. Ama duygusu o kadar kaldırılabilir bir yerde olmuyor ki her defasında geriye dönmek, yakın kalmak, yakınında olmak gibi bir takım arzular hissediyor gibi. Yani oradaki yine temel mesele, hani buraya çok fazla vurgu yapıyorum çünkü burayla ilgili bir düzenleme sorunu olduğunu düşündüğüm ve gözlemlediğim için de bunu söylüyorum bu arada. Mesela çoğu zaman insanlar gelir ve derler ki, ya biliyor musunuz, ben bu kişiyle asla yapamayacağımı biliyorum. Ben bu adamla evlenemem. Hani mümkün değil çünkü o evin içerisine girdiğimde nasıl olduğunu biliyorum. Diyecek, bu ilişki biten bir şey olmalı. Hiçbir türlü uyumlu olduğumuz bir nokta yok gibi. Ya da işte bana şöyle davranıyor, böyle yapıyor falan. Ama geçmiş döngüleri bırakamadığı şeyler, düzenleyemediği duygular. Bir diğeri de yalnızlığa atfettiği anlamlar. Bence burası da çok önemli. Ayrılık beraberinde çünkü bir yalnızlığı getiriyor. O yalnız kalabilme kapasitesi artmadığı için veya burayı geliştiremediği için de sürekli olarak Sinem eskiye dönmek, bir ilişki içerisinde olmak gibi bir yol izliyor. Bir diğeri hani seni söylediğinde geriye dönmek, eskiye dönmek, eskisini tekrar kazanmak gibi bir anlamı var. Kimi insanlar için de yenisini bulmak, yenisine gitmek, yeni biriyle ilişki içerisinde olmak. Yani baş etme yöntemlerinden biri de bu olabiliyor. Kişi orada aslında bir tutunacak nesne arıyor diyebiliriz. Ve kişi tutunamadığını veya tutunmaması gerektiğini anladığı anda derin bir üzüntü yaşıyor ve yas o zaman başlıyor. Çünkü gerçeklik orası. Acı ama gerçeklik. Ve yas başladığı noktada kişi daha sağlıklı ilişkilere doğru evrilebilme potansiyelini, kendini büyütebilme potansiyelini de ortaya çıkarabilmiş oluyor.
Aslında söylediğin şey davranışlar ile ilgili bir sorun var. Bir aslında ayrılık sonrasında tekrardan dediğin gibi geriye dönme davranışları görebiliriz. İşte tekrardan iletişime geçmeye çalışma gibi bu bahsettiğimiz hepsi. Bir de senin söylediğin gibi yeni bir ilişkiye başlama. Ama bu şu kavramda konuşalım istiyorum. Rebound love, işte yara bandı ilişki şeklinde, işte hemen belki çok uzun süreli bir şeyinde bu tanımını da bu şekilde okudum. Uzun süreli, uzun soluklu bir ilişkiden ayrılır ayrılmaz, yani bu ayrılığı yaşadıktan hemen sonra çok hızlı bir şekilde yeni bir ilişkiye başlama olarak okudum. Ya bu farklı motivasyonları nasıl değerlendiriyoruz aslında? Diğeriyle ilgili konuştuk, belki rebound love'la ilgili bir şeyler söylemek istersin.
Evet, yani şöyle söyleyebilirim burada Sinem. Kişi kendini ilişki içerisinde o kadar tanımlar ki kendilik sınırlarını çizemez. Kendi başına var olabilme kapasitesi çok güçlü değildir. Bu yüzden de bir ilişkiden çıktığında oradaki duygularla veya kendi kendine yeni bir yaşam inşa etmekle uğraşmak çok zor gelir. Ve böyle olduğunda da yanına bir yenisini bulup aslında ikamesini yapar. Geçmiş ilişkisinin ikamesini yapar. Ve karşıda gördüğü kişi asıl gerçekte severek, tutunarak, gerçekten işte bir kaliteli şeyler vakit geçirerek falan belki derinden hissedebildiği bir ilişki olmaz. Çünkü orada görebildiği tek şey kendi ihtiyacı. Ama bir ilişkiyi yaşayabilmek için hem kendi ihtiyacımızı, hem karşıdakinin ihtiyacını, hem de ilişkiye dair ihtiyaçları görebiliyor ve değerlendirebiliyor olmak gerekiyor. Daha sağlıklı bir yapı içerisinde. Ama ben sadece kendi ilişkimi, kendi ihtiyacımı görüyorsam, kendi ihtiyacımı karşılamak için karşı tarafı bu manada yanımda tutuyorsam, bu manipülasyonla onu yanıma çektiğim, belki buradaki gerçekten onu görmediğim, karşımdaki insanın ihtiyaçlarını anlamlandıramadığım, daha sağlıksız bir yapılanmaya doğru geçiş yapabilir. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Kişiler kendi başlarına var olmaya dair bir motivasyona sahip olamadıklarında veya bu gücü hissedemediklerinde daha çok diğer bir ilişkiden çıkıp yeni bir ilişkiye hızlıca başlamak gibi bir motivasyonun içine girebilirler.
Çok teşekkür ederim yani verdiğin bilgiler için, hepsi çok değerli. Peki son olarak böyle bizi dinleyen insanlara aslında bu neler yapılabilir konuştuk ama böyle bir not olarak bir kulağa küpe şeklinde bir şey eklemek ister misin, söylemek ister misin? Belki önerebileceğin bir şey.
Evet. Sevdiğim iki söz var. Bunu çok sıklıkla kullanıyorum. Belki burayı kullanmak ve söylemek onlar için de faydalı olur diye düşünüyorum. Bir tanesi ilişkilerde yaralanır, ilişkilerde iyileşiriz. Bu bağlamda yeni bir ilişki kurmak istiyor olmaları çok anlaşılır. Sadece yaralarımızı iyileştirmeden ve acının içinden geçmeden onarabilmek çok mümkün olmadığından acıda kalabilmeyi öğrenmek gerekiyor. Bu tabii ki de daha mazoşistik bir yerden acı çekeceğiz, hayatın hiç zevklerini, tatlarını almayacağız gibi bir yerde değil, ama ara ara o acıya temas edebiliyor olmak, ayrılık gerçeğini kabul ediyor olmak. Üzülseniz, sıkıntılansanız, hayal kırıklığına uğrasanız bile hayatın hep bir sonraki adımda daha farklı fırsatlar karşınıza çıkaracağını biliyor olmak daha umut verici ve daha gerçekçi bir yerden de geliyor bana. Bu iki sözü söylüyor olmak sanki değerli, anlamlı gibi ayrılık meselesi. Sayın.
Çok teşekkür ederim Esra. O zaman bu bölümü sonlandırabiliriz. Ben çok çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok da bilgilendirici olduğunu düşünüyorum.
Ben çok teşekkür ederim.
O zaman Kimseler Duysun'un bu bölümünden şimdilik bu kadar. Haftaya olan bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.